Ayrım 1. Kıyamet Gemisi. Clive Cussler ve Jack de Brule. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. Baskı Nisan 2011. Özgün adı Plagioship. Türkçe'ye çeviren Taner Yenidoğan. Bu kitap 464 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda 6. Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Temmuz 2011. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. New York Times'ın çok satanlar listesinden coşku dolu yeni bir macera. Dışarıdan bakıldığında son derece sıradan gözükse de aslında teknolojisi ve savaş gücü kamufle edilmiş bir casusluk gemisi olan Oregon, eski asker ve gizli ajanlardan oluşan personeliyle sunduğu pahalı hizmeti karşılayabilecek olan tüm devlet kurumları için çalışmaya hazırdı. Ve şimdi de en çetin görevi için demir alıyordu. Mürettebat Basra Körfezi'nde İran'a karşı gerçekleştirilen gizli bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra dönüş yolundayken deniz ortasında başıboş bir şekilde sürüklenen bir yolcu gemisine rastlar. Ekip güvertesinde yüzlerce ceset bulunan gemiye çıkarak neler olduğunu anlamaya çalışırken gemi ard arda patlamalarla sulara gömülür. Felaketten sağ kurtulan tek kişiyle birlikte gemiyi son anda terk eden ekip, kendilerini o ana dek gördükleri en çetrefilli ve korku dolu gizemin içinde bulur. Karşılarında insan ırkını tehdit eden canavarca ve ölümcül bir planı olan responsivistler tarikatı vardır. Onlarla amansız bir savaşa girişseler de belki de artık çok geç kalınmıştır. Okurlar bu gözü pek insanların maceralarını okurken aksiyon dolu sayfaları birbiri ardına sabırsızlıkla çevirecekler. Publishers Weekly. Kıyamet Gemisi açık denizlerdeki riskli bu yolculuğuyla Cussler'ın belki de günümüzün en iyi öykü anlatıcısı olduğunu kanıtlıyor. Kimilerine göre insanlık tarihinin en büyük servet transferi vebanın Avrupa'yı kasıp kavurarak nüfusunun 1/3'ünü yok etmesiyle gerçekleşmiştir. Sadece sahiplerine değil çalışanlarına da daha iyi bir yaşam standardı sağlamak adına araziler birleştirilmiştir. Tek başına bu olay Rönesans'a giden yolun taşlarını döşemiş ve sonunda Avrupa'nın dünyaya hakim olmasının önünü açmıştır. Ölümüne çoğalıyoruz, aşırı nüfus uygarlığı nasıl yok edecek adlı kitaptan. Dr. Lydell Cooper, Raptor Yayın Evi, 1977. Giriş. Barents Denizi, Norveç'in kuzeyi, 29 Nisan 1943. Ufuk çizgisinin üzerinde asılı duran solgun dolunayın ışıkları, buz gibi okyanus sularında göz kamaştırıcı yansımalar oluşturuyordu. Kışın hala hüküm sürdüğü yılın bu bahar öncesi günlerinde henüz yüzünü göstermemiş olan güneş, gezegen kendi eğik ekseni etrafında dönüp dururken gökyüzünün denizle buluştuğu kavisin ardında belirsiz bir ışıldama şeklinde gizlenmekteydi. Tamamen gözükmesi için bir ay daha gerekmekteydi ve bir kez gözüktü mü sonbahar gelene kadar da gözden kaybolmayacaktı. Bu Kuzey Kutup Dairesi'nin garip gece gündüz döngüsüydü. En kuzeydeki enlemler arasında kalan Barents Denizi'nin aslında yılın büyük bir bölümünde donmuş halde olması gerekiyordu. Ancak bu deniz Gulf Stream akıntısının tropik denizlerden taşıdığı ılık sularla kutsanmıştı adeta. Bu güçlü akıntı İskoçya'yı ve Norveç'in kuzey bölgelerini yaşanılır kılmakta, Barents Denizi'ni en sert kış koşullarında bile donmaktan kurtararak sularında gemilerin seyretmesini mümkün hale getirmekteydi. Bu nedenle bu rota Amerika'nın aralıksız çalışan fabrikalarından yola çıkan savaş malzemelerini saldırı altındaki Sovyetler Birliği'ne ulaştıran gemilerin ilk tercihiydi. Manş Denizi veya Cebeli Tarık Boğazı gibi benzer sularda olduğu gibi burada da bir tıkanma noktası oluşuyor ve Kriegsmarine ait denizaltı filoları, dipnot Kriegsmarine Alman donanması ve kıyılarda üslenmiş hızlı savaş gemileri Schnellbootlar için uygun tuzak alanları haline geliyordu. Dipnot Schnellboot Alman torpidoları. U-botların Dipnot, U-Boat Alman denizaltısı, konumları rastgele değil, usta bir satranç oyuncusunun öngörüsüyle planlanmaktaydı. Denizaltı saldırılarının yerini belirlemek üzere Kuzey Atlantik sularında ilerleyen her geminin gücüne, hızına ve varış limanına ait en küçük istihbarat bilgileri bile toplanmaktaydı. Norveç ve Danimarka'daki üslerden havalanan devriye uçakları denizi karış karış tarayarak ticaret filolarının yerini filo karargahına bildiriyor ve böylelikle U-Boat'ların avlarını en doğru noktada karşılamasını sağlıyorlardı. Savaşın ilk yıllarında denizaltılar denizlerin neredeyse tek hakimi olmanın keyfini sürerek milyonlarca tonluk kargoyu insansızca denizlerin dibine göndermişlerdi. Yoğun kruvazör ve destroyer desteğine rağmen müttefik kuvvetlerin tek yapabildiği her 100 gemiden birinin batırıldığı gerçeğine dayanarak bu şanssız geminin hangisi olacağı üzerine kumar oynamaktan ibaretti. Üzerlerine böyle soğukkanlılıkla bahis oynanan ticari gemiler de en az ön saflarda çarpışan birlikler kadar kayıplar vermişlerdi. Bu gece söz konusu durum değişmek üzereydi. 23 metre boyu ve 34 metre kanat açıklığıyla 4 motorlu Focke-Wulf FV-200 Condor heybetli bir uçaktı. Savaştan önce Lufthansa için yolcu taşıma amaçlı olarak geliştirilen uçak, ardından askeri nakliye ve uzun menzilli keşif platformu olarak görev yapmaya başladı. 4000 kilometrenin üzerindeki menziliyle Condor uzun süre havada kalarak müttefik nakliyelerini kıyıdan çok uzaklarda avlamaya başlamıştı. 1941 yılı boyunca kanatlarının altında 200-300 kiloluk bombalar taşıyarak saldırı uçuşları yapan Condor, ciddi kayıplar sonrasında artık sadece keşif uçağı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Bu devriye görevleri sırasında müttefik uçak savarlarının menzilinin çok üzerindeki irtifalarda uçmaktaydı. Uçağın pilotu Franz Lichtermann, uçsuz bucaksız denizler üstünde saatlerce keşif uçuşu yapmaktan usanmıştı. Donmuş bir hiçliğin binlerce metre üzerinde uçarak bir başkasının vurarak batıracağı müttefik gemilerini aramak yerine bir savaş uçağı filosunda ve gerçek bir savaşın içinde olmayı özlemişti. Üsteyken askeri disipline düşkün olan ve emrindekilerden de aynısını bekleyen Lichtermann, zamanın adeta lastik gibi sündüğü devriye uçuşlarında 5 kişilik mürettebatla az da olsa sendi bende oluyordu. Kafasını parlayan aya doğru çevirdi ve "Bu işimize yarayabilir," dedi dahili haberleşmeden. "Ya da yansıması bir konvoyun dalgalarını gizleyebilir," diye karşılık verdi yardımcı pilotu Max Eberhardt alışıldık kötümserliğiyle. "Aşağıda birilerinin olduğundan emin miyiz?" soruyu soran mürettebatın en genç üyesi Ernst Kessler'di. Kessler uçağın arka topçusuydu ve uçağın gövdesi boyunca bir bölümünü kaplayan göbek yuvasında ters ve sıkışık bir halde oturuyordu. Plexiglas kuruyucu kalkanın ardından ve MG-15 makineli tüfek namlusunun üzerinden gördüğü ise sadece Condor'un az önce üzerinden geçtiği alanlardı. Filo komutanı devriye görevinden dönen bir U-Boat'un 2 gün önce Faroe adalarının kuzeyinde en az 200 gemi gördüğü konusunda beni ikna etti, dedi Lichtermann mürettebatına seslenerek. Gemiler kuzeye doğru yol alıyorlarmış. Bu durumda buralarda bir yerlerde olmaları gerekir. Bana daha çok tüm torpillerini boşa harcayan bir U-Boat komutanının bir şeyler rapor etmek istemesi gibi geldi diyerek homurdandı Eberhard. Ve soğumuş yapay kahvesinden aldığı yudumdan sonra suratını buruşturdu. Dipnot, Almanların savaş sırasında nohut tanelerini veya meşe palamutlarını kavurarak yaptıkları kahve, Ersatz Kaffee deniyor yapay kahveye. "Ben önce yerlerini bulup sonra da batırmak isterdim onları," dedi Ernst Kessler. Henüz 18'inde olan bu kibar delikanlı askere alınana kadar doktor olma tutkusundan hiç kopmamıştı. Bavyeralı fakir bir aileden gelmesi nedeniyle yüksek öğrenim şansı hiç yoktu. Ama bu onu izinli olduğu zamanlar tıbbi yayınları ve kitapları karıştırmaktan hiç alıkoymamıştı. "Bu Alman savaşçılarına uygun bir tavır değil," diyerek onu hafifçe uyardı Lichtermann. Şimdiye kadar hiç düşman saldırısına uğramamış olmalarına şükrediyordu. Kessler'in makineli tüfeğiyle ateş açabilecek cesareti olduğundan kuşkuluydu. Ama mürettebatı arasında sadece o, uçağın kıçına dönük halde saatlerce oturduğu halde midesi bulanmadan görevini sürdürebilmişti. Doğu cephesinde ölen onca askeri ve Moskova'nın kaçınılmaz düşüşünü sadece geciktirebilecek olan uçak ve tankların Ruslara sevkiyatını düşündü öfkeyle. Lehtarman birkaç gemiyi de kendisi batırsa çok mutlu olacaktı. Can sıkıcı bir saati daha konvoyu tespit edebilmek için gözlerini gecenin karanlığına dikerek geçirdiler. Eberhard, Lichtermann'ın omzuna dokunarak uçuş kayıt defterini gösterdi. Aslında resmi seyir subayı göbek yuvasının ön kısmında oturan ön topçuydu. Ama uçuş sürelerini ve rotalarını Eberhard hesaplamıştı. Şimdi de dönüş yaparak deniz üzerinde yeni bir şeridi taramaları gerektiğini söylüyordu. Lichtermann gözünü ufuk çizgisinden hiç ayırmadan dümeni sola doğru çevirerek yumuşak bir dönüş gerçekleştirirken ay adeta gökyüzünde salınıyor gibi gözüküyordu. Ernst Kessler tüm uçuş ekibinin en keskin gözlüsü olmakla övünürdü. Çocukken ailesinin çiftliğinde bulduğu hayvan leşlerini, anatomilerini incelemek amacıyla keserek gördüklerini kitaplardaki bilgilerle karşılaştırırdı. Keskin gözleri ve hiç titremeyen elleriyle mükemmel bir doktor olacağına inanıyordu. Öte yandan sezgileri ise bir düşman konvoyunu bulma konusunda çok ustaydı. Uçağın arkasına dönük vaziyette oturan biri olarak konvoyu fark eden kişinin o olmaması gerekirdi. Ama görmüştü işte. Uçak yan yatmışken gözüne doğal olmayan bir parıltı çarpmıştı. Ayın yansıması olamayacak kadar anlık ve beyaz bir ışıktı. Kaptan diye bağırdı Kessler daha ile haberleşmeden. Sancak tarafında yaklaşık 300 derecede. Ne gördün? Lichtermann'ın sesi ilkel bir içgüdüyle tizleşmişti. Emin değilim efendim, bir şey, bir tür ışıldama. Lichtermann ve Eberhard genç Kessler'in karanlıklar içinde işaret ettiği yere doğru baktılar. Ancak gözüken bir şey yoktu. Emin misin diye sordu pilot. Evet efendim diye cevap verirken sesine ek bir güven katmak için kendini zorladı Kessler. Döndüğümüz sırada oldu. Açı değişti ve kesinlikle bir şey gördüm. Konvoyu mu diye sertçe sordu Eberhard. Emin değilim dedi Ernst. Joseph telsizi aç diyen Lichtermann ön topçuyu tali görevine yöneltti. Pilot radyal BMW motorlara biraz daha güç verdi ve uçağı bir kez daha yana yatırdı. Pervaneler havayı yırtarken uçağın uğultusu biraz daha tizleşmişti. Eberhard gözlerine yapıştırdığı dürbünle karanlık denizi taramaya başladı. Saatte 320 kilometre hızla olası temas noktasına doğru yaklaşırken her an konvoyu görmesi muhtemeldi. Ancak saniyeleri dakikalar izledi ve hiçbir şey ortaya çıkmadı. Dürbünü indirerek dalgaydı herhalde dedi. Dahili haberleşmeyi kullanmadığından son söylediklerini sadece Lichtermann duyabildi. Hemen vazgeçme dedi Lichtermann. Kessler karanlıkta lanet bir kedi gibi iyi görüyor. Müttefik kuvvetler gemilerin yüzeyden fark edilmelerini engellemek üzere son derece şaşırtıcı kamuflaj desenleri uygulama konusunda çok başarılıydılar. Ancak bir konvoyu gece görülmekten alıkoyacak çok az şey vardı. Gemilerin arkasında oluşan dalgalar karanlık sularda bembeyaz ışıklar saçıyordu. ''Vay canına!'' diye mırıldanan Eberhard eliyle cama doğru işaret etti. Önce gözüken normalde siyah olması gereken sularda ufak bir parça grilikti. Biraz sonra yaklaştıkça grilik netleşti ve kara tahtadaki beyaz tebeşir izleri gibi belirgin paralel beyaz çizgiler haline geldi. Bütün hızlarıyla doğuya doğru giden bir donanmaya ait gemilerin arkalarında bıraktığı izlerdi bunlar. Bulundukları irtifadan gemiler sürü halinde güçlükle ilerleyen filler gibi gözüküyordu. Kondor ayın parlak ışığı, ağır yollu şilep ve tankerlerle konvoyun iki yanında gözcülük yaparak ilerleyen destroyerlerin ince dümen sularını ayırt etmelerini mümkün kılacak kadar yaklaştı. Konvoyu izlerlerken bir destroyer iki bacasından dumanlar salarak konvoyun sağ tarafında hızlanmaya başladı. Destroyer konvoyun başına geldiğinde yavaşlayarak yük gemilerinin geçmesini bekleyecekti. Müttefikler buna Kızılderili koşusu adını takmıştı. Dipnot, takım sporlarının antrenmanında sporcular sıra halinde koşarken en arkadaki oyuncu hızlanarak en öne geçer. Bu kez en arkadaki diğer oyuncu hızlanarak öne geçer. Koşu bu şekilde sürdürülür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu antrenman tekniğine Kızılderili koşusu denir. Gemiler geçip destroyer konvoyun arkasında kaldığında tekrar hızlanır ve öne geçerdi. Bu böyle hiç durmadan sürer giderdi. Bu şekilde konvoylar daha az sayıda savaş gemisiyle korunmuş oluyordu. Aşağıda 200 gemi olmalı diye bir tahminde bulundu Abelhard. Kızılları aylarca savaşta tutmaya yetecek kadar diyen pilot aynı fikirde olduğunu bildirdi. Yosef, telsizde durum nedir?
Sadece parazit.
Kuzey Kutup Dairesi'nin bu kadar kuzeyinde parazit olağan bir problemdi. Meteorların yüklü parçacıkları dünyanın manyetik alanıyla etkileşerek kutuplarda yere doğru çekilirler ve telsiz haberleşmesini bozarlardı.
Pozisyonumuzu işaretleyelim dedi Lichterman. Üsse yaklaştığımızda raporumuzu telsizle bildiririz. Hey Ernst, iyi iş. Sen olmasaydın dönüp gidecek ve konvoyu kaçıracaktık.
Sağ olun efendim. Genç askerin sesindeki gurur gayet belirgindi.
Konvoyun büyüklüğünün sayı olarak iyice tespit edilmesini ve yaklaşık hızlarını istiyorum.
Çok yaklaşıp destroyerlerin ateş açmasına sebep olmayalım diyerek uyarıda bulundu Abelhard. Savaşa ilk elden tanık olmuştu ve Londra'daki bir uçak savarın hediyesi olan kalçasındaki şarapnel yüzünden şimdi ikinci pilot olarak uçmaktaydı. Lichterman'ın gözlerindeki bakışı ve sesindeki heyecanı fark etmişti. Ve Cam'ları da unutmayalım. Dipnot. Cam, Catapult Aircraft Merchantman, yani uçak fırlatma gemisi.
Bana güven dedi pilot kibirli bir cesaret gösterisiyle ve koca uçağı 3000 metre aşağıda ağır ağır ilerleyen filoya doğru yaklaştırdı.
Çok yaklaşmayacağım. Zaten bize uçak fırlatabilecekleri kadar karaya yakın değiller.
Cam'ler müttefiklerin Alman keşif uçuşlarına karşı geliştirdiği bir sistemdi. Yük gemisinin provasına uzun bir ray monte ediyor ve bir roket yardımıyla Hawker Sea Hurricane savaş uçaklarını havalandırarak hantal kondorlara ve hatta yüzeye çıkmış U-botlara saldırabiliyorlardı. Cam'lerin zayıf yönü fırlatılan uçakların tekrar ana gemiye iniş yapamamasıydı. Hurricane uçakları normal iniş yapabilmek için ya Büyük Britanya'ya ya da başka bir dost ülke toprağına yakın olmalıydılar. Yoksa uçak suya çakılıyordu ve pilotu oradan kurtarmak gerekiyordu. Altlarında seyreden filo en yakın müttefik bölgesine en az 1000 mil uzaktaydı ve parlak ay ışığına rağmen gecenin karanlığında suya düşen bir uçağın pilotunu kurtarmak imkansızdı. Bu gece hiçbir Hurricane uçağı fırlatılmayacaktı. Destroyerlerin ya da gökyüzüne yöneltecekleri uçak savar atışının menzilinde olmadığı sürece kondorun aşağıdaki kalabalık müttefik ticaret filosundan korkacak bir şeyi olamazdı. İki destroyerin güvertesinde aniden yanıp sönen ışıklar belirdiğinde Ernst Kessler aşağıdaki gemi sıralarını saymaktaydı.
Kaptan diye bağırdı, konvoydan ateş açıyorlar.
Lichterman kanatlarının altındaki destroyerleri güçlükle seçebilmişti.
''Sakin ol oğlum'' dedi, ''onlar sinyal lambası. Gemiler telsizleri kapalı yol alıyorlar. O ışıklar onların haberleşme yöntemi.''
''Ha, özür dilerim efendim.''
''Önemli değil. Sen şu sayım işini en doğru şekilde yapmaya bak.''
Kondor filonun üzerinde avare bir şekilde daireler çiziyor ve kuzey kanadına doğru yaklaşıyordu ki üst silah platformunda görevli Dean saykırdı. ''Geliyor.'' Lichterman'ın adamın neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikri yoktu ve bu yüzden harekete geçmekte bir an gecikti. 7.7 milimetrelik makineli tüfek mermileri dikey dengeleyicinin alt kısmından başlayarak kondoru tüm gövdesi boyunca taradı. Dietz eli tetiğe bile gidemeden öldü. Mermiler kokpiti de delip geçerek kulak tırmalayan patırtılar arasında metal yüzeylerden oraya buraya sekerken kulaklarına bir yandan da uçağın gövdesindeki deliklerden esen rüzgarın uğultusu geliyordu. Lichterman yardımcı pilotundan gelen hırıltıları duydu. Dönüp baktığında Abelhard'ın ceketinin kanlar içinde kaldığını gördü. Lichterman dümeni sıkıca tutup sertçe ittirerek birdenbire ortaya çıkan müttefik uçağından uzaklaşmak için dalışa geçti. Yaptığı manevra yanlıştı. Sadece birkaç hafta önce denize indirilen Empire McAlpine konvoya son anda katılmıştı. Tahıl taşımak üzere inşa edilen 8000 tonluk gemi 5 ay boyunca Burtonsland tersanesinde elden geçirilerek üst yapısı 140 metrelik bir uçak pisti ve 4 adet Fairey Swordfish torpido bombardıman uçağını alacak büyüklükte bir hangarı olan küçük bir hava üssü haline getirilmişti. Bu işlemler sonrasında hala dönüşüm öncesi kadar tahıl taşıyabilecek durumdaydı.
Donanma komutanlığı kemleri hep daha emniyetli bir seçenek ortaya çıkana kadar geçici bir tedbir olarak görmüşlerdi. Aynı şekilde McAlpin gibi Mac'ler de ancak İngilizler, Birleşik Devletler'den birkaç tane Essex klas uçak gemisi sağlayana kadar kullanılacaktı. Dipnot Mac, Merchant Aircraft Carriers, yani uçak nakliye gemisi. Condor konvoyun üzerinde dolanırken iki adet Swordfish, McAlpin'den havalanmış, filodan oldukça uzaklaşıp kendilerinden çok daha büyük ve hızlı olan Condor'u gafil avlamak üzere kuzguni gökyüzünde yükselmişlerdi. Lichterman ve adamları kendilerinin neyin beklediğinden habersizdi. Fairley'ler en yüksek hızı ancak Condor'unkinin yarısına ulaşabilen çift kanatlı uçaklardı. Radyal motorun kaportasının üzerine monte edilmiş bir Vickers makineli tüfeği ile kokpitin arkasına yerleştirilmiş oynar eksenli Lewis makineli tüfeği taşımaktaydılar. İkinci Swordfish, Fog Wolf'un 900 metre aşağısında karanlıkta neredeyse görünmez bir halde bekliyordu. Condor ilk saldırıdan kaçıp dalış yaptığında hızını kesecek her şeyden arınmış bir halde bekleyen ikinci torpido bombardıman uçağının atış menziline yakalandı. Vickers'tan çıkan mermiler Condor'un ön kısmına yağmaya başlamıştı. Aynı anda ikinci topçu arka kokpit açıklığında eğilmiş, Lewis makineli tüfeğini uçağın sol kanadına bağlı bir çift BMW motoruna çevirmekteydi. Ernst Kessler'in etrafındaki alüminyum gövdede açılan bozuk para büyüklüğündeki delikler kızıl daireler halinde parlıyordu. Dietz'in çığlığı ile uçağın altını yalayan yaylım ateşi arasında sadece birkaç saniye vardı. Genç adamı korkudan felç etmeye yetecek kadar uzun bir süre değildi bu. Görevini biliyordu. FV daha yavaş uçan Swordfish'i geçip hızla alçalmaya devam ederken uçağın sert dalışına henüz uyum sağlayamayan midesini bastırmak için kuvvetlice yutkunduktan sonra MG-15'in tetiğine asıldı. İzli mermiler gökyüzünü kaplamıştı ve 7.92 milimetrelik silahıyla yangına su tutan bir itfaiye eri gibi nişan almaktaydı. Karanlıkta küçük alev püskürmeleri görebiliyordu. Bu Fairley'in radyal motorunun çevresinden püsküren egzostu ve o da kendi uçağı İngiliz uçağı tarafından sürekli taranmasına rağmen o noktaya nişan aldı. İzli mermilerin ışıklı çizgileri akkorlaşmış çemberde buluştu ve birden müttefik uçağının burnu sanki patlayan havai fişeklerin ortasında kalmış gibi göründü. Kıvılcım ve alevler Swordfish'i içine almıştı. Uçağın gövdesi saldırının şiddetinden parçalanmaya başlamıştı. Pervane parçalanıp koptu ve radyal motor parça tesirli bir el bombası gibi patladı. Parlayan yakıt ve kızgın yağ korunmasız durumdaki pilot ve topçunun üzerine akmaya başladı. Swordfish'in Condor'unkini izleyen kontrollü dalışı artık kontrolsüz bir düşüşe dönüşmüştü. Fairley kanadı üzerine yıkıldı ve bir göktaşı gibi yanarak giderek daha hızlı bir şekilde dönerek düşmeye başladı. Lichterman Condor'u yatay pozisyona getirdi. Kessler alevler içindeki hurda yığınının düşmeye devam ettiğini gördü. Aniden gördüğü şeyin şekli değişti. Kanatlar koparak Swordfish'in gövdesinden ayrıldı. Ölümcül yara alan uçakta aerodinamik adına ne kaldıysa artık o da gitmişti. Swordfish bir taş gibi düştü ve denizin acımasız sularına gömülürken alevler son bir kez göz kırparak yok oldu. Ernst yukarıya sol kanadın 15 metrelik arka kenarına baktığında daha önce telaştan hissetmediği korku bu kez tam anlamıyla benliğine hakim oldu. Her iki 9 silindirli motordan da duman çıkıyordu ve ateşlemelerin düzensiz olduğunu açıkça duyabiliyordu. "Kaptan!" diye bağırdı mikrofonuna. "Kes sesini Kessler!" diye tersledi Lichterman. "Telsizci buraya gel ve bana yardım et. Eberhard öldü."
"Kaptan, sol motorlar!"
Kessler ısrar etti. "Biliyorum, lanet olası biliyorum. Sus!" dedim. İlk saldıran Swordfish iyice arkada kalmıştı ve büyük ihtimalle çoktan konvoya katılmak üzere geri dönmüştü. Kessler'a da pervane rüzgarında uçuşan dumana bakmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Lichterman alevlerin kaybolacağı umuduyla gövdeye yakın olan motoru susturdu. Motoru yeniden çalıştırmadan önce bir süre bekledi. Motor öksürerek çalıştı ve motor kapağından yine alevler çıkmaya başladı. Çıkan alevler motor yuvasının alüminyum yüzeyini hızla siyaha boyadı.
Gövdeye yakın motorun sağladığı küçük itişe güvenen Lichterman dıştaki motoru susturmayı denedi. Sonra yeniden marşa bastığında motor belli belirsiz bir duman çıkararak hemen çalıştı. Bunun üzerine içten içe yanmakta olan gövdeye yakın motoru yangının yakıt hatlarına yayılabileceği korkusuyla hemen susturdu. Sonra olabildiğince uzun süre idare etmesi için çalışmakta olan dıştaki motoru yavaşlattı. İki tane düzgün çalışan ve bir yarım güçle çalışan motorla üsse dönebilirlerdi. Gergin dakikalar ağır ağır ilerledi. Genç Kessler pilota ne durumda olduklarını sormamak için zor tutuyordu kendini. Lichterman'ın ilk fırsatta ona açıklama yapacağına inanıyordu. Yeni bir sesle tam arkasından gelen ıslık gibi bir fışkırma sesiyle zıplayınca kafasını iç dikmeye vurdu. Bulunduğu yeri koruyan plexiglas tavan birden damlacıklarla kaplandı. Bir anda Lichterman kalan yakıtı ve Narvik'teki üslerine olan uzaklığı hesaplamış olabileceğini akıl etti. Uçağı mümkün olduğunca hafifletmek için fazla yakıtı boşaltıyordu. Yakıt boşalma borusu göbek makinesi yuvasındaki yerinin tam arkasındaydı. ''Orada ne durumdasın Kessler?'' diye sordu Lichterman yakıt akışını durdurduktan sonra.
''İyiyim efendim.'' diye kekeledi Kessler. ''Bu uçaklar nereden çıktı böyle?''
''Tekini bile görmedim.'' diye itiraf etti pilot.
''Çift kanatlıydılar. En azından benim vurduğum öyleydi.''
''Swordfish olmalı.'' dedi Lichterman. ''Anlaşılan müttefikler yeni bir numara keşfetmişler.'' O uçaklar Cam'den atılmadı. Yoksa kanatları roket destekli motorlara dayanamaz ve parçalanırdı. İngilizlerin yeni bir uçak gemisi olmalı.
Ama hiç havalanan uçak görmedik.
Biz onları görmeden önce bizi görüp havalanmış olmalılar.
Bu bilgiyi üsse telsizle bildirebilir miyiz?
Joseph şu anda buna çalışıyor. Telsiz hala parazitten başka bir şey çekmiyor. Yarım saat içinde sahilde olacağız. O zaman daha iyi çeker.
Ne yapmamı istersiniz efendim?
Yerinde kal ve başka swordfishler için gözünü dört aç. Hızımız 170 kilometrenin altında ve her an bir tanesi gizlice yaklaşabilir bize.
Üsteğmen Eberhard ve onbaşı Dietz ne olacak efendim?
Babam papaz falan diye duymuştum galiba.
Dedem efendim, köyümüzdeki Luteryan kilisesinde.
Bir sonraki mektubunda ona yaz ve dua etmesini iste. Eberhard ve Dietz ikisi de öldüler.
Bunun üzerine başka bir konuşma olmadı. Kessler bir düşman uçağı bulmayı umarak ama bir yandan da bulmamak için dua ederek karanlıklara doğru bakmaya devam etti. Nasıl olup da iki insanı öldürdüğünü düşünmemeye çalıştı. Savaştaydılar ve onlar kondora pusu kurmuşlardı. Öyleyse tüm hücrelerine kadar işleyen o tüyler ürpertici suçluluk duygusunu hissetmemesi gerekirdi. Elleri titrememeli ve karnında düğümler oluşmamalıydı. Keşke Lichterman dedesinden hiç bahsetmeseydi diye düşündü. Sert mizaçlı papazın ne diyeceğini tahmin edebiliyordu. Hükümetten ve başlattıkları bu aptalca savaştan nefret ediyordu. O savaş şimdi de en küçük torununu bir katile çevirmişti. Kessler bir daha asla dedesinin gözlerine bakamayacağını biliyordu.
''Sahili görebiliyorum.'' dedi Lichterman 40 dakika sonra. ''Narvik'e hala ulaşabiliriz.''
Norveç'in kuzey sahilleri üzerinden hızla geçtiklerinde kondor 900 metreye kadar alçalmıştı. Köpüklü dalgaların biçimsiz kayalık ve adaları dövdüğü çorak, çirkin bir yeryüzü parçasıydı gözüken. Sakinlerinin geçimini denizden zar zor kazanmaya çalıştığı, sarp kayalara ve girintilere tutunmuş birkaç balıkçı köyü vardı sadece.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.